Ayrım 9.
Nazi vahşetinin kurbanı olan bir kısım Yahudi için de Haganah'ın Avrupa'daki gizli şebekeleri kutsal toprakla kurulan ilk ilişki, yakınlaşan kurtuluşlarının ilk belirtisi olmuştu. Gizlilik Haganah'ın kuralıydı. Bu örgütten kimsenin fotoğrafı çekilmezdi. Arşivleri de elden geldiğince azaltılmıştı. Eğitim merkezleri Yahudi kuruluşlarının genellikle okulların ve sendikalara bağlı kulüplerin bodrumlarındaydı. Üçlü bir nöbetçi kordonuyla korunarak gizli orduya bağlı olanlar haftada bir toplanıp judo yapıyor, silahları söküp takmayı ya da yaralılara bakmayı, ipe tırmanmayı, zorla bir eve girmeyi ya da hareket halindeki bir otomobilden atlamayı öğreniyorlardı. En ufak bir tehlike belirtisi onları anında çalışkan öğrenciler ya da iskambil oynayan işçiler haline getiriyordu. Daha sonra mesaj götürerek ya da önemli Arap ve İngilizlerin gidiş gelişlerini izleyerek praktik bir hazırlanma döneminden geçiyorlardı. Sonunda ayda iki ya da üç kere arazide talime çıkıyorlardı. Burası genellikle güneş altında zorlu bir yürüyüş sonucu aldıkları uzak bir dere yatağıydı. İçine fünye gizlenmiş portakal ya da patatesler talim bombası yerini tutuyordu. Ama Haganah cephane yönünden öylesine umut kırıcı bir yoksulluktaydı ki her genç aday diploma niyetine hakkı olan tek kurşunu aldığında eğitimin en önemli anı gelip çatıyordu. Yazları tarım işçisi kılığına giren gruplar kibbutzlara gidip havan topu ve makineli kullanmayı öğreniyorlardı. Arapların çok çekindiği gerilla ve gece savaşı uygulamaları hepsinin uzmanlık alanı oldu. Haganah İngiliz denetimini aldatarak Yizrael Vadisi'ndeki bir tarım istasyonunda kurslar düzenledi ve iki ayda bir 150'şer kişilik subay adayı grupları yetiştirmeye koyuldu. Buralarda öğretilenler manda yönetiminin askeri barakalarından sabırla çalınan küçük kırmızı kitaplardan geliyordu. Bunlar İngiliz ordusunun eğitiminde kullanılan kitaplardı. İkinci Dünya Savaşı başında Haganah bir kurmay heyetinin temellerini atmıştı bile. Çeşitli bölümleri Tel Aviv şehrine, İşçi Sendikaları Konfederasyonu Histadrut bürolarından birine, bir mimar yazıhanesine, bir bankaya, bir tarım araçları ithalatçısı iş yerine ve sular idaresine dağıtılmıştı. Arşivleri de şehirdeki binalardan birinin mahzeninde bulunan gizli bölmeye yerleştirildi. Haganah'ın müttefiklerle birlikte savaşa girmesi, üyelerinden bazılarının savaş deneyinden geçmesini sağladı. 43 bin Filistinli Yahudi gönüllü olarak savaşa katıldı. Yahudi Tugayı gibi bazı birliklerde İngiliz komuta heyetine paralel bir de gizli Haganah komuta heyeti vardı. Garip bir şekilde Siyonistlerin Filistin'deki isteklerinin kalbi olan Kudüs, hiçbir zaman Haganah'ın önde gelen bir merkezi olmamıştı. Manda yönetiminin başkentinde İngilizlerin denetimi başka yerlerden çok daha sıkıydı. Şehirde yaşayan gençler Haganah'ın çağrısına kibbutzlarda ve köylerdeki gençlerin coşkusuyla karşılık vermiyorlardı. Ayrıca Kudüs'teki dinsel topluluklar Haganah'ın hedeflerine kayıtsız, hatta bazen düşmandı. Yine de bütün Filistin'de olduğu gibi Kudüs'te Haganah, Yahudi toplumunun en canlı güçlerinden biriydi. Yahudilere kendilerini korumayı öğretmek yolunda harcadığı çabaların, örgütlenmedeki büyük ustalığının, yeraltı çalışmasıyla gösterdiği başarıların ötesinde, gerçek gücü Filistin Yahudilerine aşılamaya başardığı ruhtan geliyordu. Haganah, Yahudi topluluğunun kendisi demekti. Bireyci olduğu halde eşitlikten yana, kişisel yaratıcılığın sezgilerine boyun eğmesine rağmen iyi örgütlenmiş olan Haganah, şeflerini Yahudilerin Filistin'e dönüşü sonucunda ortaya çıkan seçkin gençler arasından seçiyordu. Amerikalı öğrenci Carmi Charney'nin yemin ederek uymayı kabul ettiği bağlılık ve fedakarlık geleneğini bu insanlar yerleştirmişlerdi. Arap topluluğuna can veren böyle bir gelenek yoktu. Askerlik eğitiminden geçmiş olan Arap burjuvazisinden gelme gençler pek azdı. Arap burjuvazisi genellikle askerliği küçümsüyor ve askerlikle ilgili işleri öteki sınıflara bırakıyordu. Gazeteci Hazım Nusaybi ve komşuları Kudüs'ün bir mahallesinde oturdukları 10-12 evden tek tabanca bulunmadığını görünce simgesel bir tepki gösterdiler. Aralarından birkaç kişi seçip yardım ve korunma istemek için Arap Yüksek Komitesi merkezine gittiler. Bitmek bilmeyen ve sayısız çay fincanının gelişiyle kesilen bir şark pazarlığı sonucu komite adam başına ayda 10 Filistin lirası karşılığı Samiriye köylerinin birinden gelme 10 silahlı muhafız vermeyi kabul etti. Kudüs'ün bir mahallesi olan küçük burjuva ailelerinin yaşadığı yukarı bekada bu yık acentalığı yapan bir Arap'ın üç oğlu George, Raymond ve Gabi de mahallenin korunmasını sağlamak için bir milis kurmaya yeltendiler. Ama 5000 kişilik mahallede ancak 60 gönüllü bulabildiler. Kadınların çoğu oğullarının, kocalarının ya da babalarının milise katılmasını önlemek için bir bahane buldular. Hatta bazı zengin tüccarlar oğullarını hemen Beyrut ya da Amman'a yolladılar. Deyb kardeşler de milise adam bulmak için Kudüs'teki tek Arap gücü olan müftünün silahlı askerlerine başvurdular. aynı fiyata, yani 10 Filistin lirası, 28 Kuzeyli muhafız tuttular. Bunları garajlara ve teraslara yerleştirdiler. Beslenmelerini de mahalle halkına yüklediler. Bu adamlara komuta etmek için de Deyep kardeşler kalın sesli ve çok sinirli, ayrıca da Scotch viskisine duyduğu büyük eğilimle de dikkati çeken bir eski polis memuru aldılar yanlarına. Adamın adı Ebu Halil Genno'ydu. Benzerine zor rastlanan Genno ve kiralık askerleri kısa sürede Deyep ailesi ve komşuları için bir kabus haline aldı. Bütün zamanlarını nöbet tutmak kadar boşaltılan evleri yağmalamakta geçiriyorlardı. Ortada hiçbir şey yokken bir kedinin geçişi, nedeni anlaşılmayan ufak bir gürültü, uzak bir patlama, tetiğe asılıp yayılım ateşe başlamalarına yol açıyor ve bu tutumları yukarı Bekaa'da yaşayan Araplar kadar Yahudi komşularının da ödünü patlatıyordu. Bu yayılım ateşler belirli bir ölçüde Arap köylülerinin kafa yapısını yansıtıyordu. Bir ateşli silaha sahip olmak onlar için ilk erkek çocuğun doğası kadar kesin bir erkeklik ispatıydı. Hem silah hem de oyuncak yerini tutan tüfekler patlamalarını çıkardığı gürültüyle düğün ve cenazeleri, dolayısıyla bütün köy bayramlarını şereflendiriyordu. Bu gelenek onlarda silahlarla doğal bir yakınlık ve delice bir cephane harcama eğilimi yaratmıştı. Her mermiye büyük değer veren Yahudilerde böyle bir cömertliğe hiç rastlanmıyordu. Bazen Bedevi geçmişlerinden sadece bir ya da iki kuşağın ayırdığı bu köylülerde çoğunlukla büyük bir cesaret, içgüdüsel bir gerilla savaşı ve pusu kurma yeteneği vardı. İyi komuta edildiğinde amansız birer düşman olabilirlerdi. Müftü kendisine en bağlı taraftarlarını her zaman bunların arasından seçmiş, Kudüs'teki temsilcileri de dağınık köylü çetelerini dayanışma halindeki bir güç olarak birleştirip Arapların Haganah'ı yapmak istemişlerdi. Hacı Emin'in kendisi bu orduya Cihad-ı Mukaddes Savaşçıları adını vermişti. Haganah'ta görevli genç Yahudiler gibi Arap gizli ordusu üyeleri de savaşın Filistin'e serttiği akıl almaz çeşitlilikteki silahların kullanılmasını öğrenmek üzere uzak tepelere götürülüyorlardı. Bu ordunun da genç Arapları kendine bağlamak amacıyla kurulmuş Futveh adlı bir gençlik hareketi vardı. Ama müftünün yardımcılarının gerçek bir askeri örgüt sandıkları şey aslında Filistin'in aşiret ve köy yapısı üzerine bina edilmiş askerce denebilecek bir kuruluştu. Disipline gelmeyen, geçimini sağlayan köylere bağlı, çağdaş savaş yöntemlerini bellemekten yoksun ve her şeyden önce çeşitli topluluklar içindeki önemlerinden ötürü seçilen şeflerin komuta ettiği ilkel bir orduydu bu. Saflarında hizmet etmek için ilk uyulması gereken şey müftüye kayıtsız şartsız bağlılıktı. Sonunda da bağlılıkları sılanmış aileler, aşiretler ve köyler bu orduya yeni askerler vermekle yükümlü kılınıyordu. Bu haliyle Yahudi topluluğunun bütün katlarına derin ve geniş kökler salmış bulunan Haganah'ın tersine, müftünün ordusu görevi Yahudilerle savaşmak kadar Filistin'deki geri kalan Araplara gerçek şeflerinin kimliğini öğretmek olan bir çeşit özel milisti. En iyileri yetersiz, en kötüleri korkunç olan bu ordunun şefleri, askerlerini savaş alanında yönetmekten çok Arap gevezeliğinin alışılmış oyunlarını becermekte usta, kaba ve okuma yazma bilmeyen kişilerdi. Komutanları 42 yaşında ve Kudüs'ün eski bir ailesine olan Filistin polisinin eski müfettişlerinden Kemal İrek attı. Asık bir yüzü, pos bıyıkları ve yuvalarından fırlayacakmış gibi duran çakmak çakmak olmuş gözleri vardı. Adamlarının önünde süvari pantolonu ve beyaz sarıkla resim çektirmeye bayılıyordu. Herkesin önünde Yahudileri denize dökeceğine yemin eden ilk Filistinli lider olmakla övünüyor ve Birleşmiş Milletler'deki oylamadan birkaç gün önce şu açıklamayı yapmış bulunuyordu. 400 kişiyle Tel Aviv'i ele geçireceğim. Kudüs Araplarının ordularının yetersizliğine pek de aldırdıkları yoktu. Kendi topluluklarının düşmanlarından iki kat fazla olduğunu biliyorlardı. Yahudilerin tersine yakın doğuda silah yönünden beslenebilecekleri kaynaklar vardı. Bir de Kudüs çevresindeki köylerinin stratejik yeri onlara üstünlük sağlıyordu. Her şeyin üstünde yaşamalarının anahtarını başka yerden bekliyorlardı. Haftalardan beri bütün komşu başkent radyoları ve gazeteleri Filistin Araplarının dramlarını, bütün Arapların dramı olduğunu tekrarlıyorlardı. Komşuları bu ülkeye asla Yahudilerin eline bırakmayacaklardı. Eskiden Hazreti Ömer ve Selahaddin Eyyubi'nin askerlerinin yaptığı gibi kardeşlerinin yardımına koşacaklardı. Topları, tankları, uçaklarıyla yapılan iğrenç haksızlığın öcünü Filistin adına alacaklardı. Filistin Arapları korkusuzca bekleyebilirlerdi. Toprakları Arap ordularının gücüyle onlara geri verilecekti. İkinci bölüm. Para ve silah. 1948 kışı. 7. Kudüs'ü boğacağız. Kahire'nin büyük caddesi Kasr el-Nil o 1947 akşamı insanlarla dolup taşıyordu. Kalabalık alışıla geldiği gibi Mısır Dışişleri Bakanlığı binasının aydınlık pencerelerini seyretmeye gelmişti. Aubusson halılarıyla süslü kabul salonunda, dipnot Aubusson Fransa'da Colbert tarafından kurulan halı tezgahlarıyla ünlü şehir. 7 Arap ülkesinin başbakanları ya da dışişleri bakanları sigara dumanları arasında tartışıyorlardı. Tartışmaları 6 saatten beri sürüp gitmekteydi. Bu adamların 7'si Arap Birliği'ne bağlı 7 ülkeyi temsil ediyordu. Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Yemen, Lübnan ve Ürdün. 8. kişi örgütün genel sekreteriydi. Temsil ettikleri güç çok büyüktü. Bir arada aşağı yukarı 5 milyon kilometre kareye yayılmış bulunan 45 milyon insana hükmediyorlardı. Filistin'in nüfus yönünden 30, yüz ölçüm açısından da 200 katı demekti bu. Uçsuz bucaksız çöllerinin altında yeryüzünün en büyük petrol yatakları yatıyordu. Üçü Mısır, Irak ve Ürdün küçümsenemeyecek 5 düzenli orduya komuta ediyorlardı. Dil, geçmiş ve din onları gerçek olmaktan çok gözle görülür bağlarla birleştiriyordu. Ama politika ayırıyordu. Suriye ve Lübnan Fransız tipi parlamenter cumhuriyeti seçmişlerdi. Suudi Arabistan, Yemen ve Ürdün feodal devletlerin aşiret yapısında yaşıyorlardı. Mısır ve Irak belli belirsiz İngiltere'yi andıran meşruti birer krallıktı. Bu rejimlerin çoğunu bir iç düşmanlıklar dokusu kemiriyordu. Kimi tarihten gelen bu düşmanlıklar Kahire ve Bağdat halifeleri arasındaki uzak ihtilaflara kadar gidiyordu. Petrolün zengin ettiği Arabistan'ı daha talihsiz komşularıyla karşı karşıya getiren gibileri ise çok daha yeniydi. Bunlara Irak'ı, Suriye'yi kendi topraklarına katmak, Suriye'yi de Lübnan'a sahip çıkmak gibi isteklerde bulunmaya iten ulusal ve kişisel düşmanlıklar ya da yerel ihtiraslar ekleniyor, tümü çeşitli hükümetleri devamlı tertiplere yöneltiyordu. Yine de Filistin meselesi artık bütün sorunların üzerindeydi. Arap siyaset adamlarının yurtseverlikleriyle ünlerinin ölçüldüğü birim haline almıştı. 4 yıldan beri bir çeşit açık arttırmaya girişip şimdi Yahudilerin varlığından kendilerini kurtarmalarını isteyen Filistin Araplarının uslulaşmaz tutumunu desteklemişlerdi. Lübnan Başbakanı'nın şu sözleri o günden havasını yansıtıyordu. Birleşmiş Milletler kurulacak Yahudi devletinin her yurttaşını askerlerinden biriyle korumalıdır. Şimdi bu savaşçı açıklamaları hafifletmek ve gözdağını eyleme çevirmek saati gelmişti. Ama geçip giden uzun ve fırtınalı hafta yurtsever söylevlerle herkesin gerçek duygular arasındaki uçurumu ortaya koymuştu. Filistinli kardeşleriyle aralarında kopmaz bağlar bulunduğunu yürekten açıklayan bazıları için bu cömertçe bağlılık aynı topraklar üzerinde besledikleri büyük istekle sınırlanıyordu. Hepsi de aralarındaki çekişmeler ve çıkar ihtilafları üzerindeki akla gelebilecek etkiler hesaplanmadan önce Filistin'de herhangi bir eyleme girişmemek gerektiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden de kendi sözleri ve Araplarla Yahudiler arasındaki güç dengesi konusunda hayali görüşlere kapılmamalarının tabii sonucu yanılgıya düşüyor, Siyonistlerle yapılacak savaşın zorunlu kıldığı fedakarlıkları en kısa zamanda göze almak gerektiğini hissetmiyorlardı. Birbiri ardından her gece ev sahibi ülke temsilcisine ayrılan koltuğundan Mısır Başbakanı Mahmud Nukraşi Paşa tutumunu tekrar tekrar açıklamıştı. Silaha ve paraya evet, Mısır ordusuna hayır. Bu red cevabını doğrulayan birkaç çok önemli neden vardı. Süveyş kanalı konusunda Mısır'la İngiltere arasında ihtilaf çıkmıştı. Bu ihtilaf Filistin'de savaşan birliklerin silah ve yiyecek yönünden desteklenmesini tehlikeye sokabilirdi. Mısır Başbakanı'nın sağında Arap dünyasının en zengin ülkesi Suudi Arabistan'ın temsilcisi Prens Faysal oturuyordu. Arabistan'ı birleştiren Kral İbni Suud bir kuşağa sığacak süre içinde bütün aşiretleri toparlayarak çölde Kızıldeniz'den İran körfezine kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuştu. Şeflerinin zenginliğiyle Krezüs destanlarını yeniden canlandıran bu ülkenin Hicaz Kral Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan İbni Suud'un 4. oğlu ileri görüşlü bir diplomattı. Kamuoyunun şarklı bir emir hakkında beslediği ön yargıların tam tersiydi. Erkeğin yerinin geleneksel olarak hareminin büyüklüğüyle ölçüldüğü bir ülkenin prensi olan Faysal, hayatı boyunca bir tek kadınla evlenmişti ve onunla basit bir hayat yaşıyordu. Eşek sütü içerek tedavi ettiği mide ülserinin devamlı acıları yüzünü buruşturmuş ve hüzünlü gözlerini ressam El Greco'nun acı çeken İsa resimlerine benzetecek kadar karartmıştı. Konferansa yolladığı bir telgrafta İbni Suud son isteğinin askerlerinin başında Filistin'de can vermek olduğunu tekrarlamıştı. Bu soylu bir istek ama zayıf bir yardımdı. İbni Suud'un ordusu yoktu. Buna karşılık petrolü vardı. Petrol akıtan çeşmelerini kapamak tehdidi Batı ülkeleri ve özellikle Birleşik Amerika'yı Yahudi devletini destekleme politikalarını yeniden gözden geçirme zorunda bırakabilirdi. Arabistan'ın ihtilafa bulunabileceği bu en güzel katkı konusunda dostları tarafından devamlı sıkıştırılan Faysal sertçe şu cevabı vermişti. Sorun Filistin'dir, petrol değil. Prensin karşısında İbni Suud'un imparatorluğunu kurabilmek için Arabistan'dan kovduğu bir ailenin Iraklı Haşimilerin temsilcisi vardı. Bu ülkeyi yöneten ufak tefek ve bıyıklı adam Osmanlı İmparatorluğu'nun eski bir subayıydı. 1917 yılında Arapların ayaklanmasına katılmıştı ve o dönemi yaşayıp hala önemli bir görevde bulunan son kişilerdendi. Lawrence'in yakın dostu Nuri Said Paşa Şam'a İngiliz ve Arap birlikleriyle girmişti. Bu silah arkadaşlığının görüntüsü hayat boyu etkilemişti onu. O günden beri durup dinlenmeksizin ülkesinin Londra'ya dayanması gerektiğini savunuyordu. Ve İngiltere'nin Dicle kıyılarındaki en sadık adamı olmuştu. Hiçbir Arap lideri Nuri Said gibi gizlice Londra ile görüşüp Yahudi devletinin kurulması karşılığı İngiltere'nin en büyük düşü olan Akdeniz'den İran Körfezi'ne kadar verimli bir Arap ilerliğini gerçekleştirmek yönünde onu destekleyerek Suriye'yi topraklarına katmasını sağlayabilirse buna razı olacağını söyleyip açıktan açığa Yahudilere en ağır küfürleri yağdırıyordu. Nuri Said'in konferansa yolladığı temsilci zaman kazanma amacını güden bir plan önermişti. İngilizlerin Filistin'den çıkmalarını bekleyelim öğüdünü veriyordu. O zaman Arap orduları başlarında Irak olduğu halde Tel Aviv üzerine çökeceklerdir. Bu öneri ilgiden çok kuşku uyandırmıştı. Nuri Said'in düşmanları onun bütün girişimlerinde koruyucusu olan İngilizlerin gölgesini görüyorlardı. Kafasına kırmızı bir fes geçiren, keyifli gülüşü fırlak elmacık kemiklerini daha da belirginleştiren Lübnan Başbakanı Riyad Sur, Filistin'in paylaştırılmasına güçle karşı koymaktan yanaydı ve hemen bir gerilla savaşı başlatmak istiyordu. Otoritesi çok büyüktü. Tam 6 kere Türkler ve Fransızlar tarafından ölüme mahkum edilmişti. Cezaeviyle sürgün arasında mekik dokumakla geçen bir hayatın ardından halkının haklı olarak gururlandığı bir binanın mimarı olmuştu. Batı'nın sömürgeleştirdiği Arap ülkeleri içinde zincirlerini kırıp ilk bağımsızlığa kavuşan Lübnan olmuştu. Filistin ihtilafı Riyad Sulh'a bir kere daha mücadele hırsını giderme fırsatı veriyordu. Ama ülkesinin bu ihtilafa katkısı ancak simgesel olabilirdi. Ordusu yoktu çünkü. Yine de Riyad Sulh kişisel bir davranışla örnek olmak istemişti. Karısının öfkeli itirazlarına kulak asmayarak evinin yanındaki matbaayı Filistinlilere mermi yapmakla kullanılan bir atölye haline getirmişti. Sulhun yanında Arapların bağımsızlığa kavuşmaları uğruna hayatını onun gibi cezaevlerinde ve sürgünde geçirmiş olan dostu ve başlıca siyasi müttefiki bir büyük toprak sahibi oturuyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Arapların bağımsızlığını Türklerden koparmak amacıyla kurulan gizli El Fetih Derneği'nin ilk üyelerinden biri olmuştu. Suriyeli Cemil Mardam. O da kesinlikle Filistin'de hemen gerilla harekatına girişilmesinden yanaydı. Suriye'de üstlenecek ve Suriyelilerin genel denetimi altında bulunacak böyle bir girişim, ona göre komşu Irak'ın yayılma niyetlerini engelleyebilirdi. Masanın tam ortasında kehribar tesbihini parmaklar arasında sinirli sinirli şaklatan Arap Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Azzam Paşa, bütün bir hafta boyu karşıt görüşler arasında yol almaya çalışmıştı. Lawrence Arapları Türklere karşı ayaklandırırken aynı Türklerin desteğini sağlayan Azzam Paşa, Mısır'daki İngiliz yönetimine karşı baş kaldırmaya yeltenmişti. Ekim ihtilali haberinin İstanbul'a ulaştığı gün Lenin'den kendi ayaklanmasını da desteklemesini isteyerek Sovyetlerin Arap davasına yardım etmeleri yolunda başvuran ilk Arap olmuştu kuşkusuz. 4 sayfalık bir muhtıra duruyordu önünde. Üzerinde gizli yazısı bulunan bu belge çeşitli eğilimler arasında bir uzlaşma yolu bulmaya yönelik kendi sabırlı çabalarının sonucuydu büyük ölçüde. Azzam Paşa ağır ağır muhtırayı okumaya koyuldu. Birinci paragraf bütün Arap liderlerini Kahire'de toplayan nedenleri özetliyordu. Arap Birliği deniyordu, bir Yahudi devletinin kurulmasını engellemeye ve birleşik, bağımsız bir Arap devleti olarak Filistin'in toprak bütünlüğünü korumaya kararlıdır. Genel sekreter yanında oturanlardan en az üçünün bu taahhüde ciddi itirazları olduğunu, hele bunun bedelini ödemekten daha da çekindiklerini biliyordu. Ama bütün hafta süren tartışmalar böyle bir kararı uygulamak için Arapların ihtiyaç duyduğu ortak iradeyi meydana çıkaramamışsa da her gün savaşçı niyetlerini açığa vuran ateşli bildiriler onları kendi gevezeliklerinin tutsağı yapıyordu. Karar herkesçe onaylanıp imzalandı. Azzam Paşa bunun üzerine daha önceden yapılan hesaplar uyarınca her ülkenin Arap Birliği'ne 10 bin tüfek, 3 bin gönüllü ve Filistin'de gerilla harekatını hemen başlatabilmeyi sağlamak için 1 milyon sterlin vermeleri gerektiğini açıkladı. Suriyeli Cemil Mardan memnundu. Bu taahhüt ve Yüzbaşı Kerim'in Prag'dan satın aldığı 10 bin tüfekle öngördüğü gerilla harekatı uygun şartlar altında başlayacaktı. Nuri Said'in temsilcisine yan göze baktıktan sonra Azzam Paşa muhtırasının son ve en önemli maddesini okudu. Arap Birliği deniyordu bu maddede. Düzenli Arap ordularının Filistin'e birleşik bir müdahalede bulunmasını sağlamak için hazırlanacak planın sorumluluğunu Çanakkale Savaşı'na çarpışmış olan Iraklı General İsmail Saffet'e vermeyi öngörüyordu. Filistin dramının merkezinde bulunan kızıl keçi sakallı adamın gölgesi Arap Birliği şeflerinin bir hafta süren toplantısında her an hazırdı. Kahire'nin dış mahallelerinden birindeki villasından Hacı Emin Hüseyin'i tartışmaları büyük bir dikkatle izlemişti. Kahire'de bulunan adamların her biri arka arkaya bu villaya kadar gizlice uzanmışlardı. Hacı Emin konuklarını büyük bir Kudüs fotoğrafının altında kabul etmiş, tatlı sesiyle onları kendi görüş çizgisini benimsemeye çağırmıştı. Hacı Emin Filistin'de düzenli ordular bulunmasını istemiyordu. Askerin varlığıyla bölgeye fiili bir iktidarın yerleştiğini çok iyi biliyordu ve Filistin üzerindeki üstünlüğünü başkalarıyla, özellikle Irak ve Ürdün'deki düşmanlarıyla paylaşma niyetlisi değildi. Tam tersine hedefi dış yardım olmaksızın Yahudileri yenecek kadar güçlenmekti. Dolayısıyla da şimdilik Arap Birliği'nin kararları onun isteklerine uygun düşüyordu. Şimdi hedefi toplanacak silahları, gönülleri ve paranın denetimini elinde tutmayı sağlamak, Filistin'deki bütün gerilla hareketlerini de kendi başkomutanlığı altında toplamaktı. Bu niyetini doğrulamak için de bir imzayla dağınık köylü çetelerini Cihad-ı Mukaddes Savaşçıları diye adlandırılan örgütünde toplamıştı. Artık daha da önemli bir karar almaya hazırdı. 1936 yılında İngilizlere karşı girişilen ayaklanmanın ortaya çıkardığı en yetenekli askeri şefi Filistin'e yollayacaktı. Duvarlar haritalarla kaplıydı. Basit bir tahta çalışma masasının iki ucuna yerleştirilen şamdanlar odayı aydınlatıyordu. Beyaz saçları alevlerin ışığında parlayan David Ben Gurion, çevresinde oturan adamlara bakıyordu. Bu gizli toplantı Kudüs dışındaki bir Yahudi lisesinin salonunda yapılıyordu. Gelecek aylar boyunca Filistin Yahudilerinin en büyük sınavı bu şehirde vereceklerine inandığı için Ben Gurion şehrin Haganah şeflerini toplamak istemişti. Tecrit edilmiş, yaşamak için tek ve üstelik çok tehlikeli bir yola bağlı olan Kudüs, Yahudi cemaatinin en zayıf yanıydı. Buraya vurulacak kesin bir darbe Ben Gurion'un bütün umutlarını yok etmeye yeterdi. Araplar Kudüs'ü boğmayı başarırlarsa dedi, geriye bizi temizlemeleri kalır, devletimiz de doğmadan ölmüş olur. Bu kötümser girişin ardından Yahudi lider daha genel görüşlere geçti. Arap Birliği bakanları Kahire'de hala tartışırken, dehaya varan sezgisi şimdiden Arapların gevezelikleri dolayısıyla hangi aşırı uçlara sürükleneceklerini kestirmesini sağlıyordu. 5 Arap ordusuna karşı vereceğimiz savaşa hazırlanma sırası gelmiştir diye devam etti. Bu sözler celladı satır gibi iniverdi. Dinleyenlerden bazıları inanmaz gibiydiler. Nazaretli Arapların bize tankla saldıracaklarını sanıyor musunuz diye sordu biri alaycı sesiyle. Kudüs Haganahı'nın planlarını hazırlamakla görevli eski Çek subayı Eliyar Bele bütün bunlar inanılmaz geliyordu. Ben Gurion aynı anda 5 Arap ordusuna karşı savaş hazırlığına girişmemiz gerektiğini söylerken İngilizler hala silah taşıdığımız gerekçesiyle sokaklarda bizi tutukluyorlardı. Ben Gurion inat etti. Düşmanlarını küçümseme gibi bir hataya asla düşmediğini ve birleşik 5 Arap ordusunun saldırısı kadar hiçbir şeyin ulusunu tehdit edemeyeceğini anlattı. Ama düşmanlarını gözünde de büyütmüyordu. Çılgınca böbürlenme, lafla gerçeği birbirine karıştırma, savaşa fedakarlık ve söylevlerle hazırlanma eğilimlerini biliyordu. Savaş tehditleri halkı için korkunç bir tehlikeydi. Ama bu tehditler aynı zamanda paha biçilmez bir fırsat veriyordu onlara.